Ayrım 5.
Gelir durumu düşük olanlar arasında afyon daha çok hap biçiminde su ya da kahve ve çayla birlikte yutulurmuş. Genel olarak nohut büyüklüğündeki afyon haplarından günde 1-2 tane kullanan bağımlıların yanında günde 3-5 kez ceviz büyüklüğünde afyon yutanların da bulunduğu yazılmıştır. Afyon kullanan bir İngiliz'in itirafları. Thomas de Quincey 1785-1859 afyon kullanan bir İngiliz'in itirafları adlı yapıtına şöyle başlıyor. Değerli okuyucu, burada yaşamımın önemli bir kesitini sunuyorum. İlginç bir öykü olmadan öte bu kesitte yararlı ve yapıcı öğeler yer almaktadır. Çocukluğumdan bu yana afyon kullanarak yaşamıma anlam ve renk vermeye çalıştım. Bunu yaparken haz duyduğum, mutlu olduğum anlar oldu. Ancak bu maddeyi henüz kimsenin kullanmadığı kadar aşırı miktarda aldım. Alışkanlığımı önlemek için dinsel bir inançla bütün yaşam boyu savaş verdim. Ama ne çare, başarılı olamadım. Artık tüm gücüm tükendi, yeteneklerimi yitirdim. Zihin yapım çöktü, kültürüm silindi. Şimdi perdeyi kaldırıp yeni kişiliğimle ortaya çıkmak istiyorum. Neden kısa süreli hazım ve mutluluğun peşinde koşuyorum? Yüksek dağların tepelerinden içime çöken kara bulutların verdiği sıkıntıyı ancak afyon ortadan kaldırıyor. Bu nedenle anlık hazlar gerekli benim için. Kant'ı okuyup anlayabiliyorum ya da anladığımı sanıyorum. Ancak bunu yapabilmek için de afyon almam gerekiyor. Kendimi kentten çok da uzaklarda, dağ başındaki bir kulübede bir Noel gecesi tek başıma düşünüyorum. Oda sıcak ve aydınlık, duvarlarda güzel resimler, hele bir tanesi çok güzel bir kadın resmi. Köşede afyon kullanan ben, işte benim mutluluğum, soğuk ve tek başına. Buraya kadar anlattıklarımla şu noktaları dikkatinizi çekmek isterim. Ruhumdaki korkunç acıları sizlere aktarmak çok zor, hatta olanaksız. Ayrıca başkasının yardımı olmadan kağıtlarımı bile düzene sokamıyorum. Yazdıklarım yıllar sonra değer kazanacak ve insanları ışık tutacaktır. Neden afyonu bırakamıyorum ya da aldığım miktarı azaltamıyorum? Çünkü afyonun çekiciliğine ve gerçek dışı düşlerine çok kolay teslim oldum. Aldığım afyon miktarını azaltmak için sayısız girişimlerime tanık olanlar bırakmam için dua ettiler, yalvardılar. Ancak günde bir damla bile azaltamadım. Afyon kullananlar bilir ki alınan miktar belirli bir düzeye kadar indi. Ancak bu düzeyden sonra alınan miktarı indirmek büyük acı ve sıkıntı verir. İşte ben bu durumdayım. Afyonu bırakmanın sıkıntısı alkole benzemez. Dayanılmaz ağrılar, bulantı, kusma, solunum güçlüğü, çarpıntı olur. Afyon kullanan insan kendisini bağlayan lanetlenmiş zinciri kırmak için sonuna dek boşuna çaba harcar, savaşır. Benim de tüm yaşamım afyonun tutsağı olarak bu tutsaklıktan kurtulmak için verdiğim savaşla geçti. Bu kitapta anlatılan aslında afyon kullanan bir insanın değil, afyonun gerçek öyküsüdür. Öykünün gerçek kahramanı afyondur. Ben afyon kullanmayı sürdürürsem öleceğim, bunu biliyorum. Ama artık yenik düştüm. Yeniden savaşmak için de çok yorgunum. Afyon kullanan bir İngiliz'in itirafları adlı yapıtın 1821'de Londra'da yayınlanan ilk baskısının sonunda Thomas de Quincey, afyon bağımlılığından kurtulduğundan söz etmiş ancak bir yıl sonra yapılan ikinci baskıda yeniden afyon kullanmaya başladığını belirten bir bölüm eklenmiştir. Thomas de Quincey'nin afyon kullanmaya başladığı 1804 yılında bu maddenin Londra'da ve İngiltere'nin diğer büyük kentlerinde yaygın olarak kullanıldığını gerek yazarın gerekse başka yazarların yapıtlarından öğreniyoruz. Afyon kullanan bir İngiliz'in itirafları yalnız yazın alanında değil tıp alanında da önemli belgesel bir yayın olarak değerlendirilmiş, alışkanlığın başlangıcını tutsaklığa dönüşünü, olumsuz bedensel ve ruhsal etkilerini yarattığı çöküntüleri, ruhsal bunalımları en iyi biçimde açıklayan bir kitap olarak kabul edilmiştir. Has Kubbesi ve Cennet Sütü. Dipsiz uçurumlarda, buzdan mağaralarıyla, Has Kubbesi'nde onu gördüm. Gözleri şimşekler saçıyor, saçları başının çevresinde yüzüyordu. Kutsal bir dehşetle gözlerinizi yumun. Çünkü o bitkilerin öz suyuyla besleniyor ve cennet sütünü içiyor. 1772 yılında İngiltere'nin Devonshire kasabasında doğan Samuel Taylor Coleridge'in dengesiz düzensiz yaşam öyküsü bağımlılık eğilimi gösteren kişilik yapılarının bütün özelliklerini yansıtmıştır. Yoksul bir çobanın oğlu olan Coleridge'in çocukluk ve ilk gençlik yılları sonu gelmeyen düşler, serüvenler, tasarımlar içinde geçmiştir. 1791 yılında öğrenimini bırakarak amaçsız, beklentisiz, dengesiz, işsiz, serseri bir yaşam sürdürmeye başlamıştır. Coleridge de yakın arkadaşı da Quincey gibi afyonu Laudanum da Sindam Ham olarak günde yaklaşık yarım litreye yakın kullanıyormuş. 1797 yılında arkadaşı Robert Southey'e yazdığı bir mektupta Laudanum tutkusunu şöyle anlatmıştır. Laudanum bizi dinlendiriyor, uyku vermiyor. İçinde afyon olan bu damlarının ne denli mutluluk verdiğini bilemezsin. İnsanı Tanrı kadına yükseltiyor, bütün acılardan uzaklaştırıyor. Ağaçlar, çiçekler doğa içinde bir cennete götürüyor. Bu ılık ve tatlı hava insanı dinlenme ve yazma gücü veriyor. Coleridge, 1797-98 yıllarını yaşamının en güzel yılları olarak değerlendirmiş. 1797 başlarında ünlü yapıtları Kubla Khan ve Christabel'in ilk bölümlerini, 1798 yılında İhtiyar Denizci Baladı, daha sonraki yıllarda da Hüzün Kasidesi ve Uykunun Acısı adlı yapıtlarını vermiştir. Coleridge'in son iki yapıtında afyonun etkisi de Quincy'ye benzer biçimde anlatılmış, özellikle Uykunun Acısı adlı yapıtta afyonun etkisi altında ortaya çıkan değişik ruh durumları, korkunç hayaller ve karabasanlar dile getirilmiştir. Bu yapıtları verdikten sonra Coleridge'de ciddi ruh bozuklukları görülmeye başlamıştır. Endişe, korku, panik, sıkıntı içinde insanlardan kaçmıştır. Son yıllarını yakın arkadaşı Hekim Gilman'ın yanında geçirmiştir. Onun denetimi altında Londra yakınlarında bir kahvenin üzerinde pansiyon odasında yaşamış, din ve felsefe kitapları okumaya başlamış, koyu bir dindar olarak 1834'te ölmüştür. Coleridge'in afyon bağımlılığı bütün çabalara karşın ölümüne dek sürmüştür. Tek başına yaşadığı pansiyon odasından arkadaşlarına yazdığı mektuplarda sürekli olarak bu bağımlılıktan kurtulamadığı için yakınıp durmuştur. Bunu bırakmak istiyorum. Kendi kendime ne yapmamın gerekli olduğunu soruyorum. Bunu kullanmak benim bedenimi ve düşüncelerimi zayıflatıyor. Zayıf olmak çok güç. Kurtulmam gerek, başaramıyorum. Coleridge'in bütün yaşamını bir eleştirmen şöyle özetliyor. Düşlerinin peşinde koşmuş, binlerce isteği tasarısı olmuş ancak bunların hiçbirini gerçekleştirememiştir. Bütün güçlüklere gereksiz, olumsuz girişimlerine karşın şairleri ve şiire yansıyan etkisi büyüktür. Afyonkeş, Fransız ünlüleri. Fransa'da 18. ile 19. yüzyılda afyon ve esrar kullandığı bilinen bazı ünlü kişiler ve sanatçılar yaşamıştır. Ancak bu maddelerin yaygın olarak kullanılması ve bunlara ilişkin yayın yapılması Alfred de Musset'in 1810-1857 De Quincy'nin sözünü ettiğimiz kitabını çevirmesinden sonra çoğalmıştır. Bu dönemden önce afyon bağımlısı olarak bilinen Pierre de Ronsard 1525-1585 yoksunluk belirtilerini belki de en şiirsel biçimde dile getiren yazardır. Bedenimi saran kıllar diken diken, tepeden tırnağa ter beni sararken, anımda damla damla akan su, içimde sıkıntının verdiği ölüm arzusu. Ünlü Fransız Akademisi'nin kurucusu ve devlet adamı Kardinal Richelieu'nun 1585-1642 çeşitli sıkıntılardan kurtulmak için afyon kullanmaya başladığı ve bu tutkuyu yaşamının sonuna kadar sürdürdüğü bilinmektedir. Fransız ve Avrupa romantik akımının ünlü ressam ve gravürcülerinden olan Eugène Delacroix, 1798-1869 Kuzey Afrika, Fas, Cezayir ve Akdeniz ülkelerine yaptığı gezilerden sonra afyona alışmış, sıcak ülkelerin egzotik ve fantastik havasını kullandığı afyonun etkisiyle zenginleştirerek değişik, sıcak, canlı renkler kullanmış, resme yeni boyutlar kazandırmıştır. Ünlü Fransız yazarı Guy de Maupassant, 1850-1893 afyon ve Laudanum kullanmış, alışkanlığını eter koklayarak sürdürmüştür. Canlı ve taşkın bir kişiliği olan Maupassant, gerek hayatın zevklerine gerekse çalışmaya büyük bir coşkuyla sarılmış, birçok kadına düşüp kalkmış, aldığı uyuşturucu maddelerin ve yakalandığı Frangin'in etkisiyle akıl hastası olarak ölmüştür. Gerçeküstü akımının öncülerinden sayılan Arthur Rimbaud, 1854-1891 yoksul bir ailenin oğluydu. 16 yaşında evden kaçmış, Fransa ve Belçika'da başıboş dolaşmış, çok sıkıntı çekmiştir. Asya ve Afrika'ya yaptığı geziler sırasında afyon kullanmaya başlamıştır. Afyonun etkisiyle bilinçaltından gelen zengin, renkli, garip simgelerin kullanıldığı şiirler yazmıştır. Şiirlerinin bazılarında afyonun yarattığı fantastik dünyayı bulmak, özellikle Sarhoş Gemi adlı şiirinin bazı bölümlerinde bunu açık seçik görmek olasıdır. Ülkeler gördüm görülmedik, çiçeklerine gözler karışmış, insan yüzü panter panter gözleri, büyük evhem kuşakları gerilmiş engine, morarmış sürüleri çeken dizginler gibi. Fransa'da afyona hem övgü hem yasak. Protestan bir ailenin oğlu olan Pierre Loti, 1850-1923 yazdığı romanda Türk yaşamını, özellikle İstanbul'u anlatmıştır. Lot İstanbul'da afyon içilen yerlerde dolaştı, uzak ve yakın doğu ülkeleriyle Akdeniz kıyılarında afyonun ne şekilde kullanıldığından söz etmiştir. 1903 yılında Paris'te yayınlanan Resimli bir gazete, Fransa'da yeni başlayan kötü bir alışkanlık altyazısıyla afyon içilen evlerin resmini basmıştır. Resimde büyük bir salonda çubukla ya da pipoyla afyon çeken bir bölümü kendinden geçmiş, uyuşmuş bir bölümü coşkulu, neşeli, taşkın insanlar ve bunlara hizmet eden Çinli uşaklar görülmektedir. O arada Fransa'da afyonun neden olduğu politik bir skandal patlak vermiştir. Uzak Doğu Deniz Kuvvetleri'nde genç bir subay olan Ulmo adlı bir afyon bağımlısı, afyon bulmak için gizli askerliği belgeleri Almanlara satmıştır. Bunun üzerine 3 Ekim 1908'de Fransa'da afyonun serbest satışı yasaklanmıştır. Bu yıllarda afyonu öven yeni romancıların en ünlülerinden Lalo, 1913 yılında yayınladığı Afyon Çekenler kitabı adlı eserinde afyonu överek şöyle demektedir. Afyon aldıktan sonra dış etkilere karşı tüm engeller ortadan kalkar. Algı sakin ve durgun bir denetime girer. Etki 3. ya da 4. afyon piposunu çektikten sonra başlar. İçilen pipoların sayısı arttıkça her şey silinir, gözden kaybolur. Zifiri karanlıkta dolaşan bir insan gibi ancak yok olan bir algılama vardır, bilinç bozulmaz. Akıl daha iyi ve parlak çalışır. Bu kitaba yazdığı ön sözde afyon ve başka uyuşturucu maddeleri kullananlar için bir edebiyat anıtı diyen Claude Farrar, Lotte ile birlikte Kurtuluş Savaşı sırasında Avrupa basınında Türkiye'nin haklarını savunmuş, iki kez de Türkiye'ye gelmiştir. Claude Farrar'e genç bir deniz subayı olduğu sıralarda hayat bir rüyadır, afyon gerçeğin ta kendisi diyerek afyona duyduğu hayranlığı ve zevki dile getirmiştir. 1904 yazdığı Afyon İçenler adlı kitabı, çağının ve geleceğinin afyon işçilerini etkilemiştir. Yazarın Fransız Akademisi'ne üye seçilmesi söz konusu olduğunda, basında çıkan afyonu övücü yazıları ve kitabı göz önüne alınarak faaliyetleri endişe verici olarak değerlendirilmiştir. Cocteau'nun Zehirden Arınma Günlüğü. Jean Cocteau, 1889-1963, 25 yaşından sonra afyon kullanmaya başlamış, bu maddenin bağımlısı olmuştur. Afyon tutsaklığının tedavisi için yattığı hastanede kaldığı 5 ay içinde afyon, bir zehirden arınmanın günlüğü adlı ünlü yapıtını yazmıştır. Bu kitap, Cocteau'nun yaşamından afyon bağımlısı olduğu bir dönemi yansıtmakta, bu maddenin kullanılmasına ve bırakılmasına ilişkin sorunları tutulmuş günlük notlar, çizimler ve yorumlarla anlatmaktadır. Jean Cocteau günlüğünde şöyle diyor: bu çizimler ve notlar St. Claude Hastanesi'nde 16 Aralık 1928'den Nisan 1929'a dek geçen sürenin ürünüdür. Afyona tutsak olan bu maddenin kurbanı olanları seslenmek istiyorum. Kimi zaman tedirginliğim ve sıkıntım nedeniyle yazıp çizemiyorum. Yazıp çizmeyi sevip sevmediğimi de bilemiyorum. Bunlar benim düşüncelerimi biçim ve yazı olarak açıklıyor. Öte yandan çözümlemek zorunda olduğum ancak beceremediğim günlük sorunlar karşısındaki akılsız davranışlarımın kanıtını oluşturuyor. Çizimler afyonun kesilmesi sırasında ortaya çıkan sıkıntı ve tedirginlikten iyiliğe giden kıpırdanışın günlük notlar ve yazılar normal dışı olarak nitelendiren bir durumdan normal olarak nitelendirilen bir duruma geçişin ürünü. Afyon kullanmaya aşağıda söz konusu edeceğim koşullar altında ikinci kez başladım. Doğrusunu söylemek gerekirse afyonu ilk olarak kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra bırakmıştım. Ancak iyileşmemiştim. Bu durum bütün afyon bağımlıları için geçerlidir. Nice afyon tutsağı afyonu bırakmakla yetinir. Afyonu bırakmış olmanın aldatıcı tuzakları içinde kendilerini bir süre iyileşmiş olarak kabul eder. Bu yüzden gereksiz ve yararsız sıkıntılar, hatta işkence çekerler. Çöker, ezilir ve yıkılırlar. İyileşme başladığında akıl dışı olaylar dizisi başlar. Bu durumda tedavi amacıyla uygulanan ilaçlar etkisiz kalır. Hastane odaları düpedüz otel odalarına benzer. Anlamsız ve yardımsızdır. Hekimin elinde size yardımcı olacak geçerli bir yöntem yoktur. Tutsaklığa neden olan dertleri tedavi etmiyorlar. Benim ruhsal yaşamımı bozan sorunlarım üzerinde durmuyorlar. Bence afyonun dramı şuradadır. Afyon içen insan bir yandan mutluluğunu ve rahatını ararken öte yandan aşırı mutluluk ve rahattan yakınır. Aşırı mutluluk ve rahat insanı öldürür. Oysa bunların olmaması insana yaratıcılık katar. İnsanın mutluluğu ve rahatı sadece afyondan beklemesi aptalca bir tutumdur. Kişinin yaşamını aptalca kaygılar uğruna harcaması demektir. Coşkunluk ve esrime, vecit durumundaki bir insanın rahatı rahat olmayışındandır. O halde rahat olmak için rahatı bırakmak gerektir. Afyon almadan kendimi acınacak durumda, boş, iğrenç ve zavallı görüyorum. Yapmam gereken işler için afyon alma gereğini duyuyorum. Ancak bunları başarmam için afyonu bırakmam gerekti. Ona yeniden başlayabilirim. Şaşkınlık içindeyim. Yeniden afyon alıp almayacağımı bilmiyorum. Kesin bir şey söylemek anlamsız ve yararsız. Eğer çalışmalarım gerektirirse yeniden afyon kullanabilirim. Eğer afyon beni isterse. Bütün yapıtlarına aşırı duyarlılığını, coşkularını ve insancıl duygularını yansıtmaya çalışan Jean Cocteau'nun bu amacına yeterince erişemediğine inandığı gençlik çağında duyduğu aşırı kaygı ve sıkıntı nedeniyle afyon kullanmaya başladı ve bu maddenin tutsağı olduğu, kendisini gerçekleştirdikçe yaratıcılığı amacı ve beklentileri doğrultusunda geliştikçe bu tutsaklıktan kurtulduğu yorumu yapılabilir. Morfin ve eroin. Morfin sözcüğü Yunan mitolojisinde uyku ve rüya tanrıçası Morpheus'tan türetilmiştir. Birçok dilde yaygın bir deyim olarak kullanılan Morpheus'un kollarında olmak iyi ve derin uyumak anlamına gelir. 19. yüzyıl başlarında afyon somunundan morfin elde edilmesi üzerine araştırmalar başlamıştır. Yüzyılın sonlarına doğru ise morfinin yararlarını, zararlarını ve bağımlılık yapan bir madde olduğunu belirten birçok çalışma, araştırma ve yayına karşın özellikle Avrupa'da morfin kullananların ve bağımlıların sayısı gittikçe artmıştır. Jean-Marie Gerbault'un 1890 yılında yayınladığı Mutluluk Veren Maddeler adlı kitabında Avrupa'nın büyük kentlerinde sosyal ve ekonomik düzeyi yüksek olan kişiler arasında morfin kullanımının yaygın olduğundan söz edilmiş, bu kişilerin yanlarında ipek mendil içinde enjektör ve iğne taşıdıkları canları istediğinde kendi başlarına ya da başkalarının yardımıyla deri altı yoluyla morfin yaptıkları anlatılmıştır. Aynı kitaptan 19. yüzyıl sonlarında Paris'te morfin kullananların üye oldukları kulüpler, devam ettikleri kahvehane ve salonlar olduğunu, morfin kullananlar arasında sosyal ve ekonomik düzeyi yüksek ünlü kişilerin, yazarların, ressamların, şairlerin bulunduğunu, özellikle şairlerin morfini öven dizeler yazdıklarını öğreniyoruz. Türkçe'ye eroin olarak geçen heroin sözcüğü, etkisi yüksek ve güçlü anlamına gelen Almanca heroisch sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce heroik ve Fransızca heroiku sözcükleri cesur, kahramanca, soylu anlamlarını içermektedir. Bu sözcükler zamanla heroine dönüşmüştür. Eroin morfinin yarı sentetik bir türevidir. İstasyon çocukları ve hayvanat bahçesi. Almanya'da yayınlanan Stern dergisinin iki yazarı olan Hermann ve Horst Reich, 1978 yılı başlarında bir davada tanık olarak bulundukları sırada karşılaştıkları Christian F.'nin bir iğnelik eroin için bütün yaşamım yok oldu diye özetlediği korkunç yaşam öyküsüne kaleme alıp İstasyon Çocukları adıyla kitap olarak yayınlamışlardır. Kitap eroin adıyla dilimize çevrilmiştir. 1983 yılında Ali Poyrazoğlu Korhan Abay Tiyatrosu, Christian F.'nin korkunç yaşam öyküsünü Hayvanat Bahçesi adıyla oyunlaştırarak yıllarca oynamıştır. Bu oyun günümüzde de kimi tiyatro toplulukları ya da okullarda öğrenciler tarafından sahneye konulmakta, gençlere eroin bağımlılığının acıklı korkunç dramını anlatmaktadır. Kitap ve kitaptan uyarlanan oyun, Berlin Eyalet Savcısının mahkemeye verdiği iddianame ile başlamaktadır. Yasal sorumluluğu olan Christian Vera F., Berlin Federal Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izni almadan uyuşturucu maddeler yasası kapsamı içine giren maddeleri kullanmakta suçlanmaktadır. Hayvanat Bahçesi metro istasyonunda 1 ve 13 Mart 1977 tarihinde yapılan iki denetim sırasında sanığın üzerinden birincide 18 mg, ikincide 140.7 mg eroin içeren madde çıkmıştır. Ayrıca 12 Mayıs 1977 tarihinde sanığın özel eşyaları arasında yaldızlı bir kağıda sarılı olarak yine 62.4 mg eroin içeren madde ve eroin kullanmak için gerekli enjektörlü iğneler bulunmuştur. Yapılan incelemede enjektör ve iğnelerin üzerinde eroin, Christian F.'nin idrarında da morfin saptanmıştır. 12 Mayıs 1977 tarihinde sanığın annesi Bayan V.F., kızının özel eşyaları arasında 62.4 mg eroin içeren madde bularak polise göndermiştir. Sanık ifadesinde 1976 Şubat ayından beri eroin kullandığını ve 1976 kışında da eroin alabilecek parayı sağlamak için fuhuş yaptığını belirtmiştir. Sanığın eroin kullanmayı sürdürdüğü sanılmaktadır. Neumünster Sulh Mahkemesi Christiane F. F'nin hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan 14 Haziran 1978 tarihinde şu kararı vermiştir. Sanık sürekli biçimde uyuşturucu madde edinmekten ve buna bağlı olarak vergi kaçırmaktan suçlu görülmüştür. Bütün amacım eroin alacak parayı bulmaktı. Küçük Christian F. bu kararla noktalanan yaşam öyküsü ne şöyle başlıyor. 6 yaşına gelmiştim ve taşınır taşınmaz okula başlayacaktım. Kısa bir süre sonra uzaklara Berlin diye bir büyük kente gideceğimizi biliyordum. Annemle babam bundan böyle yaşamımızın 6 odalı büyük bir evde geçeceğini anlatıyorlardı. Babamın üzerimdeki etkisi okulda ve sokakta öğrendiğim yaşam kuralını tekrarlamıştı. Döv ya da dövül. 6 yaşımdan 8 yaşıma kadar bunun ne demek olduğunu anlayacak durumda değildim. Ancak sonra çok iyi anladım ve uyguladım. Oyunun kurallarını yavaş yavaş öğreniyordum. Ya başkalarını ezeceksin ya da ezileceksin. Berlin'de insanın kendisini nasıl kabul ettireceğini öğrenmiştim. Her zaman başın yukarıda olacak. Sesin gür ve fazla çıkacak. En büyük isteğim bir an önce büyümek, babam gibi güçlü olmaktı. 12 yaşına gelmiştim. Göğüslerim belirmişti. Komik bir biçimde erkeklerle ilgilenmeye başladım. Onları garip yaratıklar olarak düşünüyordum. Erkeklerle arkadaş olmak için anneme söylemeden Bodrum'unda diskotek bulunan bir kulübe gitmeye başladım. Burada nargile ile esrar çekiliyordu. Bir arkadaşımın evinde ilk kez esrarlı sigarayı denedim. Bir şeyler olsun diye bekledim. Zamanla esrar kullanmaya ve bundan haz duymaya başladım. Babamla annem ayrıldıktan ve annem babamın bir arkadaşıyla yaşamaya başladıktan sonra ailem olmadığını anladım. Benim ailem arkadaş grubumdu artık. Orada dostluk, anlayış, destek, sevecenlik ve yardım vardı. Bu nedenle onlara uyabilmek için yaptıklarını yapmak zorundaydım. Arkadaşlarımın içinden bir erkek çocukla yakın ilişkiler kurdum. Onunla birlikte olmaktan hoşlanıyordum. Hafta içinde ve hafta sonlarında birlikte olup esrar içiyor, esrar partilerine gidiyorduk. Bu partilerde uyuşturucuların her türlüsü kullanılıyordu. Damardan ilk eroini sokakta bir tuvalete arkadaşımın yardımıyla yaptım. Gerçekten bir balyoz indi üzerime. Ardından köreldim. Hiçbir şey duymuyor, hiçbir şey düşünmüyordum. Böylece erkek arkadaşımla aynı düzeye gelmiştim. Onunla ilişkimiz doruk noktasındaydı. Tam evli bir çift gibiydik. Cinsel ilişkimiz yoktu. Ancak bir gün onunla yatacağımdan emindim. Gerçekle bağlantım kalmamıştı. Benim için gerçek gerçek dışıydı. Beni ne geçmiş ne de gelecek ilgilendiriyordu. Planım yoktu, düşlerim vardı. Bütün amacım kendim ve arkadaşım için eroin alacak parayı bulmaktı. Bu amaçla istasyon yakınında dolaşan erkeklere kendimi satmaya başladım. Cinsel ilişkide bulunmamak koşuluyla her istediklerini yapmalarına izin veriyordum. Tam bir mutluluk içindeydim. Ancak bu durum uzun sürmedi. Artık bedenim de eroinin gereğini duyuyordu. Eroin tutsaklığı yüzünden daima bulmak ve kazanmak zorundaydım. Kimi kez kendimi ya da arkadaşımın krizini önlemek için kısa zamanda para bulmam gerekiyordu. Böyle durumlarda her türlü müşterinin her türlü isteğini kabul ediyordum. Bu yaşamım 2 yıl sürdü. Sabah okula gidiyordum, öğleden sonra arkadaşlarımla buluşuyor, haftanın 2-3 gecesini erkek arkadaşımla birlikte geçiriyor, kendimi satarak eroin parası kazanıyordum. Annem 2 yıl süreyle bu durumu anlamadı. Gerçeği öğrendiğimde kendimi aldattığımı anladım. Christian Fey'nin annesi kızının yaşamını şöyle anlatıyor.